Ayrım 13.
Atmosferin üst tabakalarında egemen koşulları araştırmak için NASA'nın atmosferin bu tabakalarına inceleme ve gözlem balonları araştırma roketleri attığını daha önce söylemiştik. NASA mikrobiyoloji uzmanlarının yardımıyla bu roketlerin ya da balonların içine çeşitli bakteri, mikroorganizma kapanları yerleştirilerek atmosferin üst katmanlarını sistemli bir biçimde taramaktadır. Bu bakteri avlama işinin uzmanların beklemedikleri sonuçlar ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Stratosferin hemen hemen her alanında uzmanların akıllarının ucundan bile geçirmeyecekleri kadar çok sayıda ve çeşitli mikroorganizmaya rastlanmaktadır. Örneğin yerden 15 kilometre yükseklikte 1000 metreküp havada ortalama 100 değişik mikroorganizma saptanmıştır. 25 kilometrede bu yoğunluk 15'e düşmektedir. Artan yükseklikle ters orantılı olarak organizma sayısı azalmaktadır. Gene de yeryüzünden 50 kilometre yükseklikte bile atmosferin en üst tabakalarının biyolojik anlamda tertemiz olduğunu söylemek olanaksızdır. Bugüne kadar hiç kimse dünyamızı terk eden roketlerin uzaya yönelen kademelerinin atmosferi terk ederken söz konusu mikroorganizmaları toplayıp kendileriyle birlikte uzaya sürüklemeleri sonucu ortaya çıkabilecek tehlikenin büyüklüğü konusunda herhangi bir şey söyleyebilecek durumda değildir. Şunu da anımsatmakta yarar var. Asıl uzay başlığı koruyucu metal kabuklar içine yerleştirilmiş olduğundan ve en son koruyucu katman, başlık ancak atmosferi terk ettikten sonra araçtan ayrıldığından, bu koruyucu üst yüzeye atmosferde yapışması olası davetsiz misafirlerin uzay aracının atılan bu parçalarıyla birlikte yeryüzüne düşmeleri gayet olağandır. İşte uzay teknolojisinin olanakları ya da olanaksızlıkları yüzünden bugün güneş sistemimizi bakterilerle kirletip kirletmediğimiz sorusuna da bu bildiğimiz ve henüz bilmediğimiz başka etmenlerden ötürü kesin bir yanıt verebilecek durumda değiliz. Ama belki bu sorun sandığımız kadar önemli de değildir. Belki NASA'nın mikrobiyoloji uzmanları hiç var olmayan bir sorunla ilgili sorular üzerinde boşuna kafa patlatıp durmaktadırlar. Daha doğrusu onlara bir uzay kirlenmesi sorumluluğunun yüklenip yüklenmeyeceği bile pek belli değildir. Stratosfere yollanan balonların ve roketlerin sundukları veriler, dünyamızdaki mikroorganizmaların Mars'a ya da bir başka uzay nesnesine ulaşabilmek için ille de bizim uzay teknolojimizin aracılığına gerek duymadıklarını göstermiştir. Öyle ya, bu deneyler sonunda yeryüzünden yaklaşık 50 kilometre yüksekliklerde canlı maddeye rastlamışlarsa, bu organizmaların nasıl olup da o yüksekliklere tırmandıkları sorusunu sormamız gerekmez mi? Mikroorganizmaların stratosferin bu en üst tabakalarına kadar gelebilmiş olmaları, önceleri volkan patlamalarına ve atom denemelerine bağlanmak istendi. Bu iki etmenin korkunç rüzgarları mikroorganizmaları bu yüksekliklere fırlatmış olabilirdi. Ne var ki atmosferin değişik alanlarında yapılan ölçme ve belirlemeler hep aynı sayısal ortalamaları verince bu iki etmene dayalı açıklamalarında iler tutar yanı kalmadı. Çünkü gerek volkan gerekse atom patlamalarının mikropları yükseklere taşıyıcı etmen olarak benimsemeleri durumunda mikroorganizmaların ancak bu patlamalara hedef olan belli alanların üzerinde yoğunlaşmış olmaları akla gelebilecek ilk olasılıktı. Oysa dünyamızı saran hava kabuğunun neresine bakarsak bakalım, mikroorganizmaların dağılımı yeknesak, eşit yoğunlukta bir görünüm sunmaktaydı. Deneyler geliştirildikçe bilim adamları, yeryüzünü kuşatan hava tabakasının bu en dış bölgelerindeki canlıların, bu alanların doğal ve normal bir parçası oldukları izlenimini edinmeye başladılar. Herhalde normal hava burgaçları ve atmosfer akımları, öteki tanımıyla termik rüzgarlar, bu ancak mikroskopla görülebilecek kadar küçük ve hafif canlı varlıkları stratosfere kadar tırmandırmaya yetmekteydiler. Peki ama bu organizmaların uzay gezileri acaba bu yüksekliklerde sona mı eriyordu? Yeryüzü atmosferinin çok az bir miktarının atmosferin bu en dış tabakasından sürekli olarak uzayın içine sızdığı bugün kesinlikle bilinmektedir. Bu patlaklardan atmosferimizin uzayın içine ister istemez bıraktığı çok küçük miktarda hava sonsuzluk içinde yok olup gitmektedir. Bu olayı daha önce kısaca açıklamıştık. Mor ötesi ışık sudan oksijeni ayırdıktan sonra oksijen atmosferin en alt tabakalarında birikirken hidrojen hafif bir element olarak ters yönde hareket etmektedir. İşte bu türden bir akıntıya mikroorganizmaların da ayak uydurması ve bu gaz kaçağıyla birlikte atmosfer patlaklarından uzaya fırlamaları akla oldukça yatkın bir olasılıktır. Köln'deki Hava Biyolojisi Özel Enstitüsü'nde kurulan bir Alman araştırma ekibi, bu olayla ilintili soruların yanıtlarını bulmak amacıyla 1968 yılında Kuzey Afrika'dan uzaya bir araştırma roketi fırlatmıştı. Aracın başlıkları Fransızların Veronik tipindeydi ve bitkisel hücreler 350 kilometre yüksekliğe fırlatılmışlardı. Dünya atmosferinin son kalıntılarından birkaç yüz kilometre yükseklikte söz konusu organizmalar hem havasızlığa, hem soğuğa, hem de kozmik ışınlara ve güneş ışığına karşı herhangi bir koruma önlemi alınmadan yaşama kavgasına terk edilmişlerdi. Birçok kez tekrarlanan bu deneyin amacı, organizmaların yeryüzü dışındaki bu olumsuz koşullara dayanıp dayanamayacakları ya da dayanırlarsa bunun ne süre olacağını belirlemekti. Deneylerin sonuçları hiçbir kuşkuya yer vermeyecek kadar açıktı. Söz konusu mikroorganizmalar, deneyler öncesi çoğu bilim adamının umduğunun aksine inanılmaz bir dayanıklılık göstermişlerdi. Uzayda eksi 150 derece ve daha düşük ısılar bile bu organizmaların birçoğunun umurunda değildi. Gerçi bu sonuca pek çok kimse şaşırmamıştı. Çünkü yeryüzündeki deneylere göre daha yıllar önce kimi organizmalar mutlak sıfır noktası sayılan eksi 273 derecede bile hiçbir zarar görmeden yaşamsal işlevlerini sürdürebilmekteydiler. Organizmalar böyle durumlarda ölüm benzeri bir konuma geçiyor, madde özümseme süreçleri görünürde duruyor ama günler, haftalar, hatta aylar sonra normal çevrelerine döner dönmez yaşamsal işlevlerini yeniden yerine getirmeye başlıyor, büyüyor ve çoğalabiliyorlardı. Köln'deki araştırmacıların deneyde kullandıkları mikroorganizmaların bir bölümü uzaydaki havasızlıktan da etkilenmemekle kalmamışlar, güneşin kesin öldürücü mor ötesi ışıkları da onlara vız gelmişti. Sadece çok kısa dalgalı ve yüksek enerjili mor ötesi ışınlar öldürücü bir etki yaparken, mikroorganizmalardan bazıları inanılması güç de olsa bir tür ölüm refleksiyle bu olumsuzluğun bile üstesinden gelebilmişti. Bu ve benzeri olumsuz koşullarda bu organizmaların ne türden bir madde özümseme hilesine başvurdukları, çareyi nereden buldukları henüz doyurucu bir bilimsel açıklamadan yoksun bir sorun olarak durmaktadır. Mor ötesi ışınların etkisiyle ölüm benzeri duruma geçen bakteriler, yeryüzüne döndükten sonra da bu sözde ölüm durumunu korumuşlar, ancak kendilerine 3800 engström dalga uzunluğunda ışın uygulandığı anda hayata geri dönmeye başlamışlar, ardından da başlarından sanki hiçbir şey geçmemiş gibi hayatlarını sürdürmüşlerdi. Bu deneylerin başka birçok sonucunu bir yana bırakacak olursak, stratosferin bu en üst kesimlerinde çeşitli türlerden mikroskobik organizmaların hatırı sayılır bir miktarda yaşadıklarını ve bunlardan birçoğunun uzayda herhangi bir korunmaya gerek duymadan da her türlü olumsuz koşullarda varlıklarını sürdürebildiklerini, bize gösterdiklerini söyleyebiliriz. Bunların belli bir bölümünün hava tabakasının en dış yüzeyinden durmadan uzaya sızdıklarını kabul etmemiz gerektiğine göre, işin bundan sonraki yanı artık sadece bir hesaplama sorunudur. Bakteriler ve mikroorganizmalar öylesine hafif ve küçüktürler ki, atmosferi bir kez terk ettikten sonra güneş ışığının basıncıyla uzay içinde sürüklenip gidebilirler. Güneş sistemimize bir mikrobiyoloji uzmanı gözüyle baktığımızda, dünyamız sisteme sürekli mikrop saçan bir tür enfeksiyon deposundan başka bir şey değildir. Daha önce de değindiğimiz gibi bu mikrop dağıtma durumu güneş ışığının etkisiyle frenlenmektedir. Bu yüzden de mikroorganizmaların uzaya dağılmaları uzayın her alanında aynı yoğunlukta gerçekleşmemektedir. Bu organizmalar güneşten uzaklaşan bir yol izlemektedirler. Bu açıdan bakıldığında gezegenimiz ile güneş arasında kalan Merkür ve Venüs böyle bir kozmik enfeksiyon tehlikesinden salt bu konumları gereği tamamen uzaktırlar. Ancak doğal koşulların böyle bir tehlikeyi dışlaması, onun yapay yollardan varlığını önleyemeyeceğine göre, bizim uzay deneylerimizde bu iki komşu gezegenin kirlenme tehlikesini göz önünde tutarak ona göre önlem alma zorunluluğumuz bin kat daha artmaktadır. Öte yandan, dünyamız ile birlikte Güneş'ten gittikçe uzaklaşan bir yörünge üzerinde yer alan Mars, Jüpiter, Satürn ve öteki gezegenler İlkece doğal yoldan, yeryüzünden gelen bu bakterilerce kirlenme tehlikesine açıktırlar. NASA uzmanlarının yaptığı hesaplamalar, bu konuda insana küçük dilini yutturacak sayısal değerler ortaya koymuştur. Bu hesaplar, mikroorganizmaların uzaydaki gezilerinin hızını veren kuramsal sürelerle ilintilidir. Mikroorganizmaların uzay içinde güneş ışığının basıncıyla gerçekleştirebilecekleri yolculuğun hızı, uzay gemilerinin hızlarından kat kat fazladır. Örneğin Mariner tipindeki bir modern uzay aracı, ortalama uzaklık üzerinden hesaplandığında Mars'a ulaşabilmek için yaklaşık 8 ay yolculuk yapmak zorundayken, mikroorganizmalar aynı uzaklığı birkaç haftada aşabilirler. Bu durumda Merkür ve Venüs dışındaki gezegenlerin üzerindeki hayata elverişli bütün bölgelerin çoktan gezegenimizden giden davetsiz misafirlerce istila edilmiş olduğunu varsayabiliriz. NASA elemanlarından Dr. Carl Sagan, bu bağlamda mikroorganizmaların izleme olasılığı bulunan bir başka uzay yolunun varlığını da sayısal verilerle kanıtlamıştır. Bu küçük yaratıkların milimetrenin 5000'de biri büyüklüğünde ya da daha küçük olmaları halinde güneş ışığının basınç etkisi bunları güneş sistemimizin dışına bile taşıyabilir. Bu durumda gezegenler arası gezinin yerini yıldızlar arası gezi alacağına göre gezi süreleri de katlanarak artacak, artık 10'lu 20'li yıllar söz konusu olacaktır. Mikroorganizmaların bu süreleri atlatabileceklerini ya da atlatamayacaklarını kimse söyleyemez. Olanak dışı gibi görünse de, organizmaların böyle uzun geziler sonunda bir başka güneş sisteminin herhangi bir gezegenine sağ salim ayak basabileceklerini düşünen bilim adamlarının sayısı da azımsanacak gibi değildir. Bu olasılığın varlığı biz dünyalılar için de büyük bir önem taşımaktadır. Çünkü mikroorganizmalar için bu türden bir uzay yolculuğu gerçekten de mümkünse, bunun sadece bizim güneşimizin aksi yönünde olduğu kadar, öteki sistemlerdeki yıldızların etkisiyle bizim gezegenimiz yönünde de gerçekleşebileceğini unutmamalıyız. Bu akla hiç de aykırı gelmeyen olasılık karşısında insan kendi kendine şu soruyu sormadan edemez. Yoksa hayat bundan yaklaşık 3,5 milyar yıl önce yeryüzüne bu yoldan mı ulaştı? Dünyayı peribiyotik gelişme aşamasında istila edip, insanınki de dahil olmak üzere, daha sonraki bütün hayat biçimlerinin tohumunu atan uzay kökenli bir tek hücrelinin ziyareti mi söz konusuydu? Yeryüzündeki hayat bu anlamda gökten mi indi? Günümüzde kimi bilim adamlarının ciddi ciddi tartıştıkları bu olasılık pek de yeni sayılmayacak bir düşünceyi temsil etmektedir. Yüzyılın başlarında İsveçli bilim adamı S. Arrhenius, yeryüzündeki hayat biçimlerinin doğuşlarını uzaydan gelmiş tohuma borçlu oldukları anlayışına dayalı bir tez geliştirmişti. Dönem ünlü Fransız bilim adamı Louis Pasteur'ün başlangıçtaki ilk üreme konusunda yaptığı buluşların yorumlanmasından kaynaklanan şok etkisinden kimsenin kendini henüz kurtaramadığı bir dönemdi. İlkel canlı hücrelerin organik olmayan maddelerin çürümesi sonucunda ortaya çıkmış olabilecekleri olasılığının yoğun bilimsel tartışmaların gündemini tuttuğu bu dönemde, Pasteur sabırlı araştırmalar sonunda yaptığı hemen her deneyden önce, deney kaplarında mikroskobik tek hücrelilerin bulunduğunu ya da bunların en azından hava aracılığıyla bu kaplara ulaşmış olduğunu kanıtlamayı başarmıştı. Bu deneylerin sonuçlarının ışığı altında, hayatın çıkışını, cansız maddeden kaynaklanan bir ilk üremenin oluşturmuş olabileceği düşüncesi, tanınmış birçok bilim adamına bile artık oldukça zor bir olasılık olarak görünmekteydi. Gel gelelim öte yandan yeryüzünde başlangıçta itibaren canlı organizmaların bulunmuş olması da olanaksızdı. Öyleyse hayat nereden gelmişti? Bu o dönemlerde içinden çıkılmaz gibi görünen soruyu yanıtlamaya çalışan Arrhenius, o genç dünyanın uzaydan gelmiş mikroorganizmalarla istila edilmiş oldukları tezini ortaya attı. Ancak günümüzde NASA uzmanlarının ve sözünü ettiğimiz Alman araştırma ekibinin araştırmaları sonucunda elde edilen bulgular, böylesine iddialı bir teze varabilmek için Arrhenius'un hayal gücünü biraz fazla zorlamış olduğunu göstermektedirler. Gerçi uzay incelemelerinden elde edilen bulgular, en azından kuramsal olarak olayların İsveçli bilimcinin düşündüğü şekilde gelişmiş olma olasılığını dışlamamaktadırlar. Ama sadece kuramsal olarak. Çünkü ilkece tarihin böyle bir yol izlemiş olması mümkün olabilirdi. Ama gelişmenin bambaşka bir yol izlemiş olduğuna ilişkin elde güçlü kanıtlar bulunmaktadır. Önümüzdeki açıklamalarda evrenin derinliklerinden gelmiş maddenin çok başka bir anlamda yeryüzündeki hayatın doğuşuna gerçekten de katkıda bulunmuş olduğuna ilişkin belirtilere değineceğiz. Ama hayatın öyle dünya dışında bir yerlerde kotarılmış, hazır ilkel bir tek hücreli biçiminde gökten yere inerek burada yeni bir hayat biçiminin temelini atmış olması olasılığı birçok nedenden ötürü olanak dışıdır. Diyelim ki gene de uzayın bir yerlerinde bir ilk hayat biçimi kotarılmıştı ve bu nesne gezegenimize kadar ulaşma olanağı bulmuştu. Bu ilk hücrenin dış bir tohum olarak yeryüzünde doğacak daha sonraki hayat biçimlerine dayanak oluşturma şansı ne olurdu? Gelişmenin izlediği yeryüzündeki yolu göz önünde tutacak olursak buna vereceğimiz tek bir yanıt vardır. Hemen hemen sıfır. İlkece uzaydan yeryüzüne böyle bir göçün gerçekleşmiş olabileceğine kimsenin bir diyeceği yoktur. Hatta evrendeki birçok güneş sisteminde hayatın belki de bu yoldan ortaya çıkmış olması pekala mümkündür. Gel gelelim, bütün bulgu ve belirtiler dünyamızın böyle bir başlangıç yaşamış olmasının olanaksızlığını göstermektedirler. Başlangıçtan bu yana anlattığımız gelişmenin birbirine eklenen halkaları arasında herhangi bir boşluk bırakmadan tutarlı bir çizgi üzerinde neden-sonuç ilişkisinden oluşmuş bir zinciri hayatın ortaya çıkışına kadar uzatmıştır. Tüm belirtiler, tüm bulgular, tüm kanıtlar hayatın doğuşunda öyle birdenbire ortaya çıkma gibi bir durumun kesinlikle söz konusu olmadığını apaçık göstermektedirler. Hayat buraya kadar olan bölümlerde açıklığa geldiğimiz olaylar zincirinden bağımsız bir biçimde yepyeni bir fenomen olarak önceki her şeyden kopuk bir beklenmezlik olarak ansızın boy göstermemiştir. Tersine yeryüzünde hayatın doğuşu öyle görünüyor ki akıl almayacak kadar yavaş ama arada herhangi bir boşluk bırakmaksızın ve bugün bulunduğumuz noktadan geri baktığımızda soluk kesecek bir tutarlılık ve sıra içinde bir gelişme, daha sonra da bir evrim süreci biçiminde gerçekleşmiştir. Kimyasal gelişmelerin organik gelişmelere dönüşmesi en azından bir hatta belki de 2 milyar yılı aşmış, sonunda adım adım ortaya o karmaşık yapılı büyük moleküller çıkmaya başlamış derken birleşme ve çoğalma yeteneği taşıdıkları için kendilerine canlı niteliğini verebileceğimiz iyice karmaşık maddesel bütünlüklerin evrimine doğru yol alan gelişme başlamıştır. İlk moleküllerden karmaşık moleküllere buradan canlı molekül yapılarına geçiş öyle yavaş, öyle boşluksuz gerçekleşmiştir ki son araştırmaların ışığında dönüp geriye baktığımızda gelişmenin cansız diye niteleme alışkanlığı taşıdığımız bölümüyle bunun ardından gelen biyolojik, canlı bölümü arasına anlamlı bir alan sınırı çizmemizin bile kesinlikle olanaksız olduğu görülmektedir. 2. Hayatın yapı taşları. Kitabın başlarında sözünü ettiğimiz o en uzak geçmişte bugün yeryüzünde rastladığımız elementlerin hemen hepsi vardı. Ne var ki bunlar birbirlerinden yalıtılmış değil de çeşitli kimyasal bileşimler halindeydiler. Bunlardan bazıları daha önce de söylediğimiz gibi ilk atmosferin içinde gaz halinde yer almaktaydı. Amonyak, metan, karbondioksit ve ayrıca su. Yer kabuğundaki birkaç minerali alüminyum, demir ve magnezyum silikatlarını, karbonatları ve azot bileşimlerini de bunlara eklememiz gerekir. Üstelik bütün bunlar o dönemde var olan elementlerin sadece dar bir öbeğini oluşturmaktadırlar. Gene de gelişmenin o aşamasında olup bitenler son derece olağandılar diye düşünmek işin kolayına kaçmak olur. O ilk büyük patlamanın ya da şimşeğin etkisiyle ortaya çıkan basit maddenin başlangıçtakinden daha karmaşık maddeler, atomlar ve elementler oluşturacak biçimde birleşme ve dış biçimini kuran özellikleri durmadan değiştirme eğilimini niçin taşıdığı sorusuna verebileceğimiz herhangi bir yanıt yoktur. Bu böyledir o kadar. Üstelik bu başlangıç maddesi yeni maddelerin oluşumuna yol açacak şekilde değişme, karmaşıklaşma olanaklarını içermiş de olabilirdi. Bu kuramsal düzeyde elbette mümkün bir olasılıktı. Ama hidrojen pratikte her türlü değişme ve karmaşıklaşma olanağını taşıyordu. Başka deyişle, elementlerin ilki olarak kabul edilen bu maddenin, yani hidrojenin dengeli, hiç değişmeden ve karmaşıklaşmadan, başlangıçta nasılsa öyle kalması ve bu durumda kendisinden türeyen öteki elementler ortaya çıkamayacağına göre, evrenin tek ve biricik maddesi olma özelliğini koruması en azından kuramsal olarak mümkündü. Böyle olmuş olsaydı, evrenin tarihi de ilk patlamadan sonsuza kadar evreni dolduracak olan bu tek ve biricik elementin oluşturacağı bulutların mekanik değişmelerinden ibaret kalacak, zamanla kendi ağırlıklarından ötürü topaklaşan bu hidrojen bulutları, iç basıncın gittikçe artması sonucu bir aşamadan sonra kor halinde yanmaya başlayacaklar ve nihayet büyük patlamalarla birbirlerinden uzaklaşacaklar. Bütün bu olup bitenler evrendeki biricik olaylar olarak sonsuza dek sürecek bir kısır döngünün tarih defterini tek düze bir öyküyle doldurmak zorunda kalacaklardı. Evrenin böyle cılız bir olaylar zincirini bugün bildiğimiz gelişmeye tercih etmemesi için kuramsal bir engel yoktu ama tarih gene de ikinci yolu izledi. Bu bağlamda her şeyin hidrojenle başladığını bir kez daha anımsatmakta yarar var. Bu hidrojen maddesinin olağanüstü olanaklarla bezenmiş olduğu kesin. Aslında buraya kadar anlata geldiğimiz, yer yer tartıştığımız, bundan böyle de tartışmaya devam edeceğimiz bütün olaylar, süreçler ve fenomenler, özde hidrojenin Big Bang ile birlikte bu evrene fırlatılmasının hemen ardından doğa yasaları uyarınca geçirmeye başladığı değişmelerin ve gerçekleştirdiği gelişmelerin öyküsünün birer parçasından başka bir şey değillerdir. Hidrojeni evrene dağıtan büyük patlamadan itibaren mekan vardı, zaman vardı ve doğa yasaları vardı. Bu şaşırtıcı evrenin gene en şaşırtıcı gerçeklerinden biri, belki de en şaşırtıcısı, zaman, mekan ve yasaların üç gerekli ve yeterli koşul olarak hidrojeni sürekli bir dönüşme ve değişme sürecine sokmaya yetmiş olmaları ve zaman içinde bu maddeden kendi varlığımızda dahil olmak üzere var olan her şeyin türemiş olmasıdır. Başlangıç koşullarını tanımlayan bu nispeten alçak gönüllü hidrojen artı mekan artı zaman artı doğa yasaları cümlesinde özetlenen gerçekler, bütün bilimler tarihinin en temel, en heyecanlandırıcı buluşunu oluşturmaktadır. Böyle bir başlangıcın nasıl ve niçin mümkün olduğu sorusunun yanıtı evrenin en büyük sırrıdır. Evrenin tarihi bu başlangıçta verilmiş olanın kendini adım adım açmasının ve geliştirmesinin tarihidir. O dönemden günümüze olup biten her şey, hidrojen ile gene onun dönüşüm ve değişmelerinin ürünü olan öteki maddeler arasında, doğa yasalarının düzenleyici etkisiyle zaman ve mekan içinde gerçekleşen etkileşimin tarihinden başka bir şey olmadığı için de doğa bilimleri denen olgu vardır. Doğa bilimlerinin hidrojen ile onun ürünü olan öteki maddeler arasındaki ilişkiler zincirini araştırıp inceleyebilmesi ve bugün bu ilişkiler zinciri tarihini geriye doğru izleyerek onu adım adım yeniden kurabilmesi, sözünü ettiğimiz hidrojen ve öteki maddeler arasındaki etkileşimin sabit, değişmez kurallar olan yasalara göre yol almış olmasıyla mümkün olmaktadır. Gel gelelim bu yasaların, yani evreni düzenleyen kuralların temelinde hangi etmenlerin yattığı, bunların kendi dışlarında hangi nedenlere dayandıkları ya da herhangi bir nedene dayanıp dayanmadıkları, neden böyle olup da başka türlü olmadıkları ve görünürde son derece basit bir yapısı bulunan hidrojen atomunun nasıl olup da bütün bir evreni potansiyel olarak içerip onu doğurma olanağını taşıdığı sorusuna bilimlerin verebileceği herhangi bir yanıt bulunmamaktadır.